Ayrım 24.
Zira ocaklar giderek kontrolden çıkıyor, meydan ağalarını koruması altındaki suç örgütleri günden güne güçleniyor, yaygınlaşıyor, etkinleşiyordu. Reisül Küttab Şamizade ve Defterdar Sarı Ali Efendi, ahvalin bu perişanlığı niye varacaktır? Bu tevcihat ümuru ve maliye ahvali iş bu habislerin hücumuyla haraba vardı. Bu ki çare görülmelidir. Naima, adı geçen eser cilt 6 sayfa 163. Bu tür konuşmalar Şeyhülislam, Kaymakam, Reisül Küttab, Defterdar gibi üst yöneticiler arasında gizlice görüşülmeye ve çareler aranmaya başlanıyordu. Nihayet sorunun çözümlenmesi için Yeniçeri Ocağı'nın kola alınması gerektiğine karar veriliyordu. Bu görüşler ise hem Valide Turhan Sultan'a hem de gizlice Sultan 4. Mehmet'e iletiliyordu. Ocağın kola alınabilmesi için de Ayyan-ı Bektaşiyen, yani ocağın ileri gelenleriyle işbirliği yapılması gerekiyordu. İşte bu aşamada sorunun kilit noktasında Çar Rüknü Bektaşiye'nin son direği Arnavut Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa bulunuyordu. Tarikat-ı Bektaşiye'nin mürşidi postnişini Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa ki surete mariz ve zayıf ve natuvan ama surete kuvveti akıl ve tedbiriyle ocak ejderi pehlivan zeman idi. Naima, adı geçen eser cilt 6 sayfa 163. Nihayet bir gece sarayda bu meselenin görüşülmesi için gizli bir toplantı yapılıyordu. Bu toplantıya ocak ejderi de çağrılıyordu. Fikri sorulunca Hüseyin Ağa şu yanıtı veriyordu. Sultanım, niçin telaş edersiniz? La tekrehül fitne hadisi şerifi fehvasınca, eğerçi fitne süreta mekruh görünür bir iştir. Lakin zımnında münafıkların zevali olmağın gene faydeden hali değildir ve cümlenin matlup ve müdeası din ve devlete nafi olan maslahattır. İş bu erazilin cemiyeti sebebiyle umuru devlete muaraza eden, vizere ve vükelanın azü nasbine müdahale eyleyen ağalar ve müsahipler bertaraf oldu. Ve miriye medyun idüp simsarlık hesabıyla hazine malını diğer gun eyleyen ağalar, telef olup bir hesap ferahı miride olan birkaç bin keseleri muzmahil olduktan sonra enval ve eşyaları dahi miriye ait oldu. Ve layık söz değil ise de manen miriye enfa iş oldu, dinür. Ve bu iş ol Ezrail'in yüzünden zuhure gelmekte zahiren anlar da zuumlarınca teayyün buldular. Çünkü anlar da kendi seleflerinden ibret almadılar, fesada başladılar. Anların dahi haklarından gelmek bir şey değildir. Devleti padişahide ne murad olunur ki hüsnü tedbiriyle husule gelmeye. Naima, adı geçen eser cilt 6 sayfa 164. Şüphesiz ki ocağı herkesten iyi tanıyan ve ocağı herkesten fazla bağlı olan Kara Hasanoğlu ocakların yaptığı bütün rezilliklere seyirci kalmış bulunuyordu. Bu sessizlik zorbalara cesaret veren bir onay anlamını da taşıyordu. Ne ki Kara Hasanoğlu'nun beklediği an şimdi geliyor ve merkezi yönetim bir bakıma onun ocağına düşüyor, ondan yardım istiyordu. İşte o zaman ocak ejderi gücünü gösteriyor, istediği anda ocağı kola alabileceğini açıkça söylüyordu. Elbette ki bu da samimi ve dürüst bir davranış değildi. Bununla birlikte ettiği bu sözler toplantıda bulunanları rahatlatıyordu. Şeyhülislam Efendi ile Kaymakam Paşa Hüseyin Ağa'ya Allah senden razı olsun diyor, hangi önlemlerin alınması gerektiğini soruyordu. Hüseyin Ağa, ocağı yaşlı ve akil, Yeniçeriler tarafından sevilen, sayılan, rezil ve sefilerin korktuğu bir kul ketüdası tayin etmelerini öneriyordu. Sonra da ünlü habislerin beşinin, altısının başının padişahın fermanıyla hemen divan sırasında kesilmesiyle ilk önlemlerin alınmış olacağını belirtiyordu. Bunun üzerine orada bulunanlar bu ketüdanın kim olabileceğini soruyordu. Ocak ejderi de Keçecioğlu Mehmet Ağa'yı öneriyordu. Keçecioğlu Mehmet Ağa, Kara Murat Paşa'nın ocakları İpşir Paşa'ya karşı kışkırtması sırasında kul ketüdası görevinde bulunuyordu. Nitekim padişah ocaklara isyan etmelerinin nedenini sorduğunda Keçecizade öne çıkıyor, ocakların kendisinden hoşnut olduklarını fakat Ebu Said Efendi ile Sadrazam İpşir Paşa'yı istemediklerini açıkça söylüyordu. Ama daha sonra zorbaların çıkarına hizmet etmeyince ocak halkı Keçecioğlu'nu aşağılayarak sürgüne göndertiyordu. Kara Hasanoğlu'nun önerisiyle Keçecizade yeniden Ketüdağlığa tayin edilerek başkente çağrılıyordu. Naima, adı geçen eser cilt 6 sayfa 165. Bu sırada Anadolu'da İpşir Paşa'nın öldürülmesini bahane eden Seydi Ahmet Paşa ayaklanıyordu. Şöhreti hızla yayılan Asi Paşa çevresine topladığı Levent ve eşkıya ile harekete geçiyor, Abaza Hasan'ın kuvvetleriyle birleşerek Ön Asya'yı kan, ateş, barut, zulüm ve işkence içinde bırakıyordu. Bu arada İpşir Paşa'yı yok yere öldürtmekle suçladığı sipahileri de gördüğü yerde katlediyordu. Ahz-ı intikam davasında başlayıp Anadolu'da ele giren sipahi katil ve hapis ve hanelerine garet ve envai ihanete başlamışlardı. Naima adı geçen eser cilt 6 sayfa 165. Bunların elinden kurtulan yoksul ve göçebe köylüler başkente gelerek padişahtan yardım istiyorlardı. Buna paralel olarak meydan ağaları, nabekarlar, zümre-i sipaha sahip çıkıyor, Seydi Ahmet Paşa'ya karşı sefer açılması gerektiğini ileri sürüyor, padişahın da bu sefere bizzat katılmasını istiyorlardı. Meydan ağaları kuşkusuz böyle davranarak Sultan Halife'yi İstanbul'dan uzaklaştırmayı, kenti tamamen kendi kontrollerine alarak burada tam egemen olmayı amaçlıyorlardı. Meydan ağalarının kendi aralarında yaptıkları görüşmeler, ortaya koydukları düşünceler ve besledikleri amaçlar casuslar tarafından Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa anında bildiriliyordu. O da elde ettiği bilgileri hemen saraya aktarıyordu. Nitekim meydan ağalarının seferle ilgili taleplerine karşı padişahı uyarıyor, değil padişahın sadrazamın bile bu sefere katılmasının hata olacağını söylüyordu. Kara Hasanoğlu'na göre meydan ağaları bu teklifi padişahı ve sadrazamı kendi aralarına alarak otoritesini kullanamayacak duruma düşürmek için istiyorlardı. Bir kez bunu başaracak olurlarsa kimsenin onlarla baş edemeyeceğini ileri sürüyor, bu nedenle işlerinin İstanbul'da bitirilmesini öneriyorlardı. Naima adı geçen eser cilt 6 sayfa 166. Nihayet meydan ağalarını pusuya düşürerek ortadan kaldırmak üzere bir plan yapılıyordu. Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa'nın hazırladığı plan çerçevesinde hareket ediliyordu. Buna göre devlet ricali sözde gizli toplantılar düzenliyordu. Bu toplantılarda rical seferden korkusunu dile getiriyor, sadrazamın böyle bir seferde meydan ağalarının baskısı altında kalacağından duyduğu endişeyi ortaya koyuyordu. Yapılan bu konuşmalar karşı tarafın bazı casusları ki bunlar da görevli kişilerdi, tarafından meydan ağalarına aktarılıyordu. Tüm bunlar Kara Hasanoğlu ile rical tarafından düzenleniyordu. Nitekim ricalin korkusunu ve sefer konusundaki olumsuz eğilimini öğrenen zorbabaşılar cesaretleniyor, söylenenleri gerçek sanarak sefer açılması konusundaki isteklerini ağır bir baskıya dönüştürüyorlardı. Hileyi fark etmeyen Naima'nın tabiriyle eblehler, Anadolu'ya sefer açılmasının kendi kesin iktidarlarının tesis edilmesi için elzem olduğunu düşünüyor, buna inanıyorlardı. Bu nedenle de yüksek perdeden atıp tutuyorlardı. Nihayet elebaşı olan zorbaların öğretmesi ve kışkırtması sonucu sipahiler at meydanında toplanıyorlardı. Daha önce kendi aralarında pes perdeden söyledikleri sözleri meydana çıkınca açıktan ve yüksek sesle söylüyor, Sultan Halife'nin bizzat başında bulunduğu bir ordu ile Anadolu üzerine yürümesini istiyorlardı. Bu isteklerini de saraya iletmeleri için Kaymakam Paşa ile Şeyhülislam Efendi'ye söylüyorlardı. Hazırlanan planın bir parçası olan Kaymakam ile Şeyhülislam hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi davranıyor, zorbaların sözcüsü olan Sipahi Mehmet'in önüne düşerek hep birlikte saraya gidiyorlardı. Burada durumu anlatıyor ve meydandakilerin taleplerini iletiyorlardı. Padişah da meydandaki toplantıda ürkmüş ve korkmuş gibi davranıyor, sefer açılmak üzere Tüyü Hümayi'nin çıkarılıp cebehane önüne dikilmesini buyuruyordu. Bunun üzerine meydan ağalarının başını çektiği ocaklı zorbalar sefer hazırlıklarına başlıyorlardı. Naima, adı geçen eser, cilt 6 sayfa 167. Bu aşamada padişah dahil herkes ocak ejderi Kara Hasanoğlu'nun verdiği rolü aynen oynuyor, zorbalara karşı hiç renk vermiyordu. Nitekim bir süre sonra padişah seferin kaçınılmaz olduğunu, bu nedenle işbirliği ve deneyimli adamlar gerektiğini belirterek durumu görüşmek üzere ulema ve vüzera ile beraber meydan ağası adı verilen Erazili, yani rezilleri de sarayda düzenlenen toplantıya davet ediyordu. Bu arada İstanbul'a gelen Keçecioğlu Mehmet Ağa'yı da kul ketüdası tayin etmiş bulunuyordu. Diğer rical ile beraber meydan ağaları olan eşkıya dahi bir perva gösteriş ve hışımla toplantıda hazır bulunuyordu. Herkes kendi yerine oturup protokol tamamlandıktan sonra Yusuf Paşa söze başlıyor, orada bulunanlara şöyle hitap ediyordu. Ocak zabitleri ve ihtiyarları Anadolu'ya bizzat hareketi Hümayun'u ve Tupür Füru ihracına İbram'ı ve maslahat ümihimme için eylediniz. Şevketli Padişahımız Hazretleri sual buyurup sizlerden cevap istiyorlar. Naima, adı geçen eser cilt 6 sayfa 107. Bunun üzerine meydan ağalarının reisi konumunda bulunan Hasan Ağa at meydanında söylediklerini tekrarlıyordu. Buna göre Seydi Ahmet Paşa'nın ocaklılara ihanet ve köylülere zulmettiğini, Anadolu'yu harabeye çevirdiğini söylüyordu. Hasan Ağa, bizzat padişahımız hareket etmedikçe onun defi mümkün değildir diyordu. Bunun üzerine Yusuf Paşa Şeyhülislam'a dönüyor, Efendi Hazretleri, Seydi üzerine hareketi Hümayun ile sefer olunmak meşru mudur diye soruyordu. Şeyhülislam bu soruya olumsuz yanıt veriyor. Meşru değildir, tedip ve ifrati için vüzeradan bir kulları tayin olunmak kafidir diyerek görüş bildiriyordu. Yusuf Paşa bu kez kul ketüdasına siz ne dersiniz diye soruyordu. Kul ketüdası biraz öne çıkıyor, Devletlu, şevketlu, kerametlu padişahımızın kılıcı uzundur. Seyyid-i Ahmet Paşa'nın isyan eylediği vaki ise onun hakkından gelmeye vüzeradan bir kulları kifayet eder. Bizzat padişahımız hazretlerinin hareket-i hümayununu ocağımız makul görmezler yanıtını veriyordu. Bu cevaplar başta Sipahi Mehmet olmak üzere meydan ağalarının infiale kapılmalarına yol açıyordu. Hep birlikte öne atılıyorlar, meydanlarda ve gizli toplantılarda söylediklerini yüksek sesle aykırıyorlardı. Ketüda'ya, behey Ketüda Bey, niçin böyle söylersiz? Anadolu elden gitti, sen dün geldin Ketüda oldun. Bugün nafi maslahatı bozmaya çalışıyorsun diye çıkışıyorlardı. Meydan ağalarının bu tepkisi ve saldırgan bir havaya girmeleri üzerine o zamana kadar başı önünde sükunetle oturan Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa'nın harekete geçmesine neden oluyordu. Kara Hasanoğlu ağır ağır başını kaldırıyor, bakışlarını Şeyhülislam'a çeviriyor ve padişaha tahakküm ederek askerler arasına fesat girmesine sebep olanlara şer'an ne yapmak gerektiğini soruyordu. Şeyhülislam da seyf yani kılıç siyasetiyle izalelere lazımdır yanıtını veriyordu. Bunun üzerine Sultan Halife kul ketüdasına gereken işareti vererek müsaade ediyordu. Kul ketüdası Keçicizade orada hazır bulunan Bodur Süleyman ve daha önce uyarılarak hazır bekleyen bazı ocak ağalar derhal padişahın buyruğunun gereğini yapıyordu. Nitekim meydan ağalarından Hasan Ağa, Şamlı Mehmet, Yamak Ali ile Kara Osman hemen orada katlediliyor, kesilen başları meydana atılıyordu. Bu sırada zorba başıların atlarının yanında bekleyen adamları da aynı şekilde süratle katlediliyordu. Buna bağlı olarak meydan ağaları ile birlikte hareket eden, çıkar grubu kuran, bulunduğu konumu ve rütbeyi kötüye kullanan, halkı soyan, yasa dışı işler yapan, yağma, soygun, hırsızlık ile uğraşan, haraç ve rüşvet toplayan ocaklıların ölümle cezalandırılmaları konusunda bir hattı hümayun yayınlanıyordu. Ferman gereği yapılmak üzere kul ketüdası Keçecioğlu'na veriliyordu. O da derhal İstanbul'un tüm kapılarını kapattırarak şehre giriş çıkışı yasaklıyordu. İstanbul'da iki gün iki gece boyunca soruşturma ve kovuşturma yapılıyor, mafyoz örgütlenmeleri gerçekleştiren ve zorbalıkla nam yapmış olan 20'den fazla elebaşı yakalanarak öldürülüyordu. Meydan ağaları ile adamları İstanbul'da 70 gün hüküm sürüyorlardı. Ne ki tıpkı ocak ağaları gibi meydan ağalarının tasfiyesi de merkezi yönetimin beyni olan İstanbul'un suç örgütlerinden tam anlamıyla temizlenmesi demek olmuyordu. Ancak bu örgütler bu 70 günlük süreçteki kadar açıktan, pervasızca ve cüretle faaliyette bulunamıyor, yağma, gasp, hırsızlık yapamıyor, cinayet gibi ağır suçları işlemekten biraz daha kaçınıyorlardı. Bir başka ifadeyle yasa dışı eylemlerini daha sinsice ve daha kurnazca işlemeyi yeğliyorlardı. Naima, adı geçen eser cilt 6 sayfa 168. Ocağın dört direğinin sonuncusu olan Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa, diğer üç yoldaşı olan ağadan farklı davranıyordu. O her şeyden önce devletin zirvesinde bir denge unsuru teşkil ediyordu. Güncel politikadan uzak duruyordu. Nitekim sadrazam boynu yaralı Mehmet Paşa'nın kul ketüdası Mehmet Ağa'yı katletmesine engel oluyor, bunun için Turhan Sultan'ın karşısında ağırlığını koyuyordu. Mimar Kasım Ağa'nın önerisiyle sadaret makamına tayin edilen köprülü Mehmet Paşa'nın öncelikle ocağı ve ocakları kontrol altına almasında Hacı Bektaş-ı Veli Postniş'in ocak ejderinin büyük katkısı bulunuyordu. Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olduğu zaman Seydi Ahmet Paşa sorunu ortada duruyordu. Sipahiler Seydi Ahmet Paşa'yı bahane ederek ortalığı karıştırıyorlardı. Venedikliler Girit yolunu kapatmış, Çanakkale Boğazı'nı kuşatmış bulunuyorlardı. Köprülünün bu sorunları aşabilmesi için ocağın düzenine, kola alınmasına ve desteğine gereksinimi vardı. Bunu ise sadece Kara Hasanoğlu'nun ocak üzerindeki nüfuzu sayesinde sağlayabileceğini biliyordu. Koca Arnavut Kara Hasanoğlu gerçi ocak ile diğer güç odakları arasında bir denge odağı oluşturuyordu. Ama kendisinden başka bir otoritenin de ocak üzerinde etkili olmasını istemiyor, hazmedemiyordu. Köprülünün ocak ile ilgili düşüncelerini bildiği için onun sadrazamlığına gizliden gizliye muhalefet ediyordu. Bunu hisseden Köprülü sorunu kaynağında çözümlemek amacıyla bir gece kıyafet değiştirerek Hüseyin Ağa'ya gidiyor, onun desteğini sağlamak amacıyla yüz yüze görüşüyordu. İki yaşlı Arnavut'un gerçekleştirdiği bu özel görüşmede Köprülü Mehmet Paşa Hasan Ağa'ya şunları söylüyordu. Siz devlet-i aliyenin hazır hahı ve ocağın muhtemedisiniz. Bu ana gelince huddus eden vakalar cümle malumunuzdur. Köprülü imparatorluğun karşı karşıya bulunduğu sorunları bir kez daha sıraladıktan sonra sözlerini şöyle sürdürüyordu. Bu ahir ömrümde ben şehit olmaktan asla harf etmem. Bu hususta Cenabınız bize muvaffakat ve Yeniçeri Ocağı'nı nusyüpent ile zapt etmekle ırzı devleti siyanet ederseniz, ol makule müfsitlerin cemiyetini perişan edip, kema hülvel memul edayı hizmete biz dahi mütefekkil olalım. Yok eğer ocak halkını zapta müteahhit olmazsanız ve bizden hoşnut değilseniz bizi agah eylen. Biz dahi bu fuzurluktan el çekip feragat edelim. Ocak Ağaları, adı geçen eser sayfa 92-93. Kara Hasanoğlu Köprülü'ye karşı hiç de olumlu bir tavır içinde olmadığı halde bu sözler karşısında söyleyecek bir söz bulamıyordu. Köprülü de Ocak konusunda sözünden çıkmayacağına yemin ederek garanti veriyordu. Böylece Hacı Bektaş Postniş'ini Ocak kokonozlarını tezapt edeceğine dair Köprülü'ye söz veriyordu. Sadrazam bu desteğe dayanarak kısa süre içinde sipahilerin ayaklanmasını bastırıyordu. Taraflar her ne kadar birbirlerine söz vermiş bulunuyorsa da aralarındaki husumet gizliden gizliye devam ediyordu. İki Arnavut devlet adamı birbirlerinin hata yapmasını bekliyor ve kolluyorlardı. Biri diğerini saf dışı edecek olursa merkezi otoriteyi o egemen olacak, yönetim onun kontrolü altına girecekti. Nitekim bu fırsat Ocak ejderinin eline geçiyordu. Köprülü Mehmet Paşa Girit yolunu açmak amacıyla Çanakkale Boğazı'na gidiyor, burada düşmanla çatışmaya giriyordu. Savaş sırasında çok sayıda Yeniçeri cepheden kaçıyordu. Sadrazam bunun üzerine kul ketüdası Yusuf Ağa'yı 8 Ocak çorbacısını çok sayıda paşa ve kaptanlarıyla yüzlerce Yeniçeri'yi cezalandırarak katlettiriyordu. Köprülü'nün bu eylemi Ocak üzerinde bir otorite ve şiddet gösterisi haline alıyordu. Bunu fark eden Kara Hasanoğlu, "Hay bu kocanın hareketi hareket değildir. Yeniçeri ocağına kılıç koyup zabitler katline başladı. Bir gün evvel bunun tedariki görülmek gerektir." diyerek ayağa kalkıyordu. Hüseyin Ağa sadrazamın davranışını ocağa bir saldırı olarak nitelendiriyordu. O hızla saraya gidiyor, padişahın huzuruna çıkıyor, onun gözünde sadrazamın nüfuzunu kırıyordu. Padişah Köprülü'yü yine de azletmiyor fakat azledeceğini vaat ederek ortalığı yatıştırmaya çalışıyordu. Buna karşılık eski ocak ağası tarih bilgisini ortaya koyarak misaller veriyor ve Köprülü aleyhine karar çıkarmaya uğraşıyordu. Ancak Şeyhülislam Bolevi Efendi aynı yöntemle tarihten örnekler vererek Köprülü'yü savunuyordu. Nitekim Hüseyin Ağa huzurdan çıktıktan sonra müftüyü ikna etmesi için ocağın arif ve sühandan ve sahibi taayyün ricalinden Burnaz Baki Çelebi'yi gönderiyordu. Baki Çelebi Hüseyin Ağa'nın mesajını iletiyor, Köprülü'ye sahip çıkmamasını durumun padişaha arz edildiğini, yakında sadrazamın azledileceğini, yerine Ahmet Paşa'nın sadrazam olacağını, eğer bunu engelleyecek şekilde hareket ederse Ahmet Paşa'nın acımasız bir adam olduğunu, eline fırsat geçerse kendisine muhalefet edenlerin hepsini öldürebileceğini söylüyordu. Şeyhülislam ise şu anda savaş durumu olduğunu, Bozcaada'nın fethinden sonra bu meselenin ele alınabileceğini, barış yapılıp sadrazam dönene kadar sabredilmesi gerektiğini söylüyordu. Fakat Baki Çelebi ısrar ederek durumun ciddiyetini anlatmaya çalışıyor, sadrazamın Bozcaada'yı alması halinde geç kalınmış olacağını, gereğinin yapılması için vakit kaybedilmemesi gerektiğini söylüyordu. Müftü ile Burnaz Baki Çelebi bu ciddi müzakerelerle meşgulken müftünün ketüdası birdenbire içeriye girdi. Efendinin kulağına yavaşça "Kara Hasan Ağazade Hüseyin Ağa şimdi fevt olmuş, yani ölmüş" dedi. Ocak Ağaları, adı geçen eser sayfa 97-98. Bu haber üzerine Burnaz Çelebi hemen ağız değiştiriyor, kendisinin bu denli küstahça konuşmasına Hasan Ağa'nın görev ve vekalet vermesini yol açtığını söylüyor, başını kurtarmaya çalışıyordu. Köprülü Mehmet Paşa ise Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa'nın ölüm haberini alınca şükür namazı kılıyordu. Hemen ardından da Ocak ejderinin devlet içindeki dayanaklarını tasfiye ediyordu. Bu desteklerin başında seçkinlerden Mümin Ağa ile Sekbanbaşı Çoban Kasım Ağa yer alıyordu. İddiaya göre bu şahıslar sipahi ayaklanmasını kışkırtmış bulunuyorlardı. Nitekim Köprülü bunları o zaman idam etmek istiyor fakat Hüseyin Ağa Ocak üzerindeki otoritesini kullanarak bunu engelliyordu. Mümin ve Kasım Ağalar sırtlarını Hüseyin Ağa'ya dayayarak iyice şımarıyor, Köprülü'yü adeta göz hapsine alıyor ve sadrazamın katlettirdiği ocakların kaydını tutup Hüseyin Ağa'ya bildiriyorlardı. Kara Hasanoğlu'nun vefatı üzerine Köprülü derhal harekete geçiyor, Mümin Ağa'nın başını kestiriyordu. Kasım Ağa'yı önce Hüdavendigâr Sancağı'na gönderiyor, arkasından ölüm emrini yollayarak aynı gün katlettiriyordu. Ocak Ağaları, adı geçen eser sayfa 98-99. Köprülü Mehmet Paşa ocaklı zorbaların lisanından çok iyi anlıyordu. Bu nedenle de tıpkı Sultan 4. Murat gibi dehşet şiddet politikası uyguluyor, merkezi otoriteyi cellat ve kement zoruyla tesis ediyordu. Ölüm korkusu ocak içindeki zorba ve haşere unsurların üzerine adeta bir karabasan gibi çöküyordu. Bu korku nedeniyle sinen zorbalar en azından şahsi çıkar sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri yasa dışı faaliyetleri gizlilik içinde ve sinsice sürdürüyorlardı. sadarete koşullu olarak gelen ve icraatlarında padişah dahil hiç kimseye karşı sorumlu olmayan, sadece mutlak iradeye bilgi vermekle yetinen köprülüğünün tesis ettiği dehşet şiddet politikası ve cellat kement uygulaması Yeniçeri Ocağı'nın Viyana kuşatmasına kadarki süreç için kontrol ve disiplin altına alınmasına neden oluyordu. Fakat 18. yüzyılın başında aynı ocaklılar koşullar yeniden el verip de aradıkları fırsatı yakalayınca Külhan Beyleri ve kendilerini destekleyen devlet ricalinin bir kısmı ile birlikte imparatorluğun beynine adeta balyoz gibi iniyor, devleti aliye-i Osmaniye mafyoz çetelerin zorba otoritesine tam anlamıyla teslim oluyordu. Dayılar, korsanlar, esirciler ve mafyosi yani garp ocakları. Kapıkulu ocakları ile ilintili olarak bir de garp ocakları oluşumu var. Zorba ocaklılar imparatorluğun merkezinde mutlak irade üzerinde ipotek tesis edip bu denli yasa dışı mafyos eylemler sergilerken merkezin çok uzağında bulunan Kuzey Afrika'da durum nasıldı? Unutmamak gerekir ki Trablus, Cezayir, Tunus eyaletlerine garp ocağı deniyor. Ocak sözcüğü ile yine kapıkulu ocağı kastediliyordu. Kuzey Afrika'daki ocaklıların Orta Akdeniz yasa dışı mafyos zeminindeki durumunu belirleyerek irdeler misiniz? Bu odağın hem çok uluslu suç örgütleri ve Sicilya mafyası ile hem de Ön Asya mafyos toplum yapısıyla temas ve ilişkileri var mıydı? Patronu Halil olayına girmeden önce bu konuyu ele almak son derece doğru ve yararlı olacak. Zira bir denizci ve profesyonel zorba olan Arnavut asıllı patronu Halil ile çevresinin durumu bu irdeleme sonucunda daha da belirginlik kazanabilir. Hemen kaydetmek gerekir ki Kuzey Afrika sahillerinde yer alan Trablus, Cezayir, Tunus her dönemde önemli bir yasa dışılık, korsanlık ve suç odağı teşkil ediyordu. Orta Akdeniz'i kontrol eden bu sahiller Avrupa'nın en yakın komşusu sayılıyordu. Bunlar ayrıca Avrupa kıtasına çıkarak Endülüs İslam Musevi Devleti'ni kurmuş, buralardan giden Müslüman cengaverler Poitiers'e kadar uzanarak Paris'i tehdit ediyorlardı. Ancak Hristiyan taassubu karşısında tesis ettikleri uygarlığı koruyamıyor, Poitiers yenilgisiyle birlikte çöküş sürecine giriyorlardı. Endülüs çöküyor, Kordova, Sevilla, Malaga gibi büyük merkezler tek tek düşüyor, son olarak da Granada teslim oluyordu. İspanyollar Müslüman ve Musevileri Endülüs'ten kovuyor, kalanları ya zorla Hristiyanlaştırıyor ya da yakarak öldürüyorlardı. Endülüs tamamen Hristiyanlaştırıldıktan sonra sıra Kuzey Afrika'ya geliyordu. İtalyan birliği henüz sağlanamadığı için İtalik Yarımadası Müslümanlar karşısında hala savunmada kalıyordu. Bunun önemli nedenlerinden birini de Sicilya'nın özel durumu oluşturuyordu. Çizmenin en stratejik noktasında yer alan Sicilya adası demografik bakımdan da tam anlamıyla kozmopolit bir tablo yansıtıyordu. Burada Arap-Sicilyan yaşam tarzı hüküm sürüyordu. Bir İslam-Hristiyan sentezi oluşturan bu yaşam tarzı hiçbir otoriteye tam olarak bağlanıp boyun eğmiyordu. Arap-Sicilyan aristokratlar yine Arap-Sicilyan yaşam tarzının ve mafyoz toplum yapısının bir sonucu olarak kendi yasal, yasa dışı savunma örgütlerini kuruyorlardı. Bu örgüt, kozmopolit Sicilya halkı ile aristokrasiyi aynı hedefler karşısında bütünleştiriyordu. Örgütün adı mafya idi. Bakınız, dünyamızı saran mafya, Kastaş Yayınları, Murat Çulcu.